Ayrım 6.
Yavrum diye haykırdı. İsam. Annesinin çığlığı öylesine yürek parçalayıcıydı ki insanların, atların ve havlayan aç köpeklerin gürültüsünü bastırmıştı. Oğul dönerek anasına baktı. Yüzü kızardı. Kazma darbelerini daha da şiddetlendirdi. İp merdivenlere çıkmış çingeneler, Yahudi'yi çarmıha gelmişler, aşağı kaymasın diye iplerle bağlamışlardı. Şimdi çivileri almışlar, ellerini çakıyorlardı. İri, sıcak kan damlaları İsa'nın yüzüne sıçradı. Kazmasını bırakarak dehşetle geri çekildi. Atların ardına geçti, kendini birazdan ölecek olan adamın annesinin yanında buldu. Tir tir titreyerek yarılan etin sesini dinledi. Bütün kanı her bir elinin orta yerinde toplanmıştı. Damarları şişiyor, küt küt atıyordu. Patlayacaktı neredeyse. Her bir avucu içinde bir çivi gibi yuvarlak, acıyan bir nokta duyuyordu. Annesinin sesi bir daha çınladı. İsa, yavrum. Çarmıhtan derin bir haykırış duyuldu. Adamın ağzından çıkmıyordu bu. Yeryüzünün ta derinlerinden geliyordu. Adonai. Halk duydu bu sesi. İçlerini işlemişti. Halkın kendisi miydi böyle bağıran, yoksa toprak mı? Yoksa ilk çivi çakılırken çarmıhtaki adam mı? Hepsi birdi. Hepsi de çarmıha geriliyorlardı. Halk, toprak ve partizan. Hepsi de haykırıyordu. Kan fışkırıp atların üstüne sıçradı. İsa'nın dudaklarına da koca bir damla geldi. Sıcaktı, tuzluydu. Çarmıhçı sendeledi. Ama annesi tam zamanında yetişerek düşmesini önledi. Sarıldı oğluna. Yavrum diye mırıldandı yine. İsa'm benim. Gözleri kapalıydı İsa'nın. Ellerinde, ayaklarında ve yüreğinde dayanılmayacak bir acı duydu. Soylu ihtiyar kadın kıpırdamadan duruyor, oğlunun haç şeklindeki tahta üstünde kıvranışını seyrediyordu. Dudaklarını ısırmış, ses çıkarmıyordu. Derken arkasında marangozun oğlunun ve anasının sesini işitti. Tepesi attı, onlara doğru döndü. Oğlunun çarmıhını yapan bu zındık Yahudiydi. Onu doğuran ana da yanındaydı. Oğlu çarmıhta kıvranır haykırırken ne diye yaşıyordu böyle hain bir oğul? Bu yakınmayla harekete gelerek ellerini marangozun oğluna doğru uzattı. Ona doğru yaklaşıp önünde durdu. İsa gözlerini kaldırıp ona baktı. Benze atmıştı kadının. Vahşi vahşi, acımadan bakıyordu. İsa onu görünce başın önüneydi. Kadının dudakları kımıldadı. ''Lanet sana!'' dedi vahşi boğuk bir sesle. ''Lanet olsun! Marangozun çocuğu! Başkasını çarmıha gerdiğin gibi sen de gerilesin!'' Annesine döndü. ''Ve sen Meryem, benim duyduğum acıyı sen de duyasın!'' Bu sözleri söyler söylemez başını çevirdi ve gözlerini bir kez daha çocuğa dikti. Magdalena şimdi çarmıhın dibine sarılmış, partizan için ağıt okuyor, adamın ayakları Magdalena'nın ellerine, saçına ve kanla kaplı kollarına değiyordu. Çingeneler bıçaklarını alıp parçaları ayırmak üzere çarmıha gerilen giysisini yırtmaya başladılar. Zar atarak paçavraları paylaştılar. İri kan lekeleriyle kaplı beyaz başörtüsünden başka bir şey kalmadı. Onu da marangozun oğluna verelim dediler. Zavallıcık, o da epey iş gördü. Güneşte oturur buldular onu. İki büklüm olmuş, tir tir titriyordu. Sana düşen de bu marangoz diye seslendi biri. Kanlı mendili ona doğru fırlatıp atarak. Nice nice çarmıhlara. Öteki çingene, kendi çarmıhını da kendin yapasın diye bir kahkaha atarak okşar gibi hafif hafif sırtına vurdu. Şaşkın, ümitsizlik içinde kıvranan kadın ve erkek yığınlarını toplamak istermiş gibi kollarını açarak ''Yürüyün çocuklarım, gidelim!'' diye bağırdı yaşlı haham. ''Gidelim, sizlere açacağım büyük bir sırrım var, cesur olun!'' Dar yollardan koşmaya başladılar. Atlılar sürüyü önlerine katmış dört nala gidiyorlardı. Kadınlar çığlık çığlığa evlerinin kapılarını kapatıyorlardı. Yine kan dökülecekti. Yaşlı haham koşarken iki kere düştü. Öksürmeye, kan tükürmeye başlamıştı yine. Yahudi ile Barabbas onu kollarına aldılar. Halk sürülerle gelip soluk soluğa havraya doluşuyordu. Havra, avlu, hınca hınç doldu. Sokak kapısını da sürmelediler. Beklediler. Hahamın ağzından çıkacak sözü bekliyorlardı. Bu kadar acı olaylar arasında yaşlı haham yüreklerini sevindirebilecek ne gibi bir sır açıklayabilirdi ki? Yıllardır belalar birbirlerini izlemiş, sayısız insan çarmıha gerilmişti. Tanrı'nın elçileri Kudüs'ten, Erden'den, çölden durmadan fışkırıyor ya da paçavralar zincirler içinde köpüren ağızlarla dağlardan sel gibi akıyor, birer birer çarmıha geriliyorlardı. Kızgın bir mırıltı yükseldi. Duvarları süsleyen dallar ve palmiyeler, beş köşeli yıldızlar, rahle üstünde kutsal tomarlar, seçkin ulus, vaat edilen ülke, Tanrı'nın ülkesi Mesih gibi büyük sözler. Bunların hiçbiri içlerini yatıştırmıyordu artık. Uzun süren ümit ümitsizliğe dönmeye başlamıştı. Tanrı'nın acelesi yoktu ama insanın vardı. Artık bekleyemiyorlardı. Havra'nın her iki duvarını da kaplayan resmedilmiş ümitler dahi onları oyalamıyordu. Bir keresinde peygamber Hezekiel bölümünü okurken haham Tanrı'ya kendini kaptırmıştı. Sıçramış, bağırmış, ağlamış, oynamış, yine de huzura kavuşamamıştı. Peygamberin sözleri kendi etinin bir parçası olmuştu. Huzur bulmak için fırça ve boya almış, havraya kapanıp tanrısal bir coşku içinde duvara peygamberin hayallerini resmetmeye başlamıştı. Sonsuz çöl, kafataslar ve kemikler. İnsan iskeletinden meydana gelmiş dağlar. Üstünde de kıpkırmızı, ateşte kızdırılmış demir rengi bir gök. Koca bir el göklerin ortasından çıkmış, Hezekiel'i ensesinden yakalayıp havaya kaldırmıştı. Ama görüntü öteki duvara da taşıyordu. Burada Hezekiel dizlerine kadar kemikler içine batmış bulunuyordu. Ağzı parlak yeşil renkteydi, açık duruyordu. İçinden üstünde kırmızı harfler yazılı bir kordele çıkıyordu. İsrail ulusu, İsrail ulusu, Mesih geldi. Kemikler birbirine takılıyor, kafataslar diş ve çamur dolu yükseliyor, müthiş elde, avucunda yeni Kudüs'ü, yeniden yapılmış, ışıl ışıl donatılmış, baştan başı yakut ve zümrütler içindeki yeni Kudüs'ü tutar halde gökten çıkıyordu. Halk bu resimlere bakarak başlarını sallıyor, mırıldanıp duruyordu. Bu yaşlı hahamı öfkelendiriyordu. ''Niye mırıldanıyorsunuz?'' diye bağırdı onlara. ''Atalarımızın tanrısına inanmıyor musunuz? Biri daha çarmıha gerilmiş bulunuyor. Kurtarıcı bir adım daha yaklaştı demek. İşte budur, ey inanç yoksunu insanlar. Budur işte çarmıha gerilmenin anlamı.'' Rahlenin üstünden bir tomar aldı, şiddetle açtı. Güneş açık pencereden girmişti. Bir leylek indi gökten. Sanki o da işitmek istermiş gibi karşıki evin damına kondu. Yanık bağırdan mutlu bir zafer çığlığı çıkıyordu. ''Çalın Ziyon'da zafer borusunu. Yayın Kudüs'e sevinçli haberi. Haykırın, Yehova ulusuna gelmiş bulunuyor. Kalk Kudüs, gururla dolsun yüreğin. Bak, Rabbin doğudan, batıdan güdüyor oğullarını. Dağlar düzlendi, tepeler uçup gitti. Tüm ağaçlar kokularını havaya saçtılar. Şan ve şerefinin süslerini takın Kudüs. Mutluluk, İsrail ulusuna sonsuzca gelmiş bulunuyor artık. Ne zaman, ne zaman diye biri haykırdı kalabalıktan. Herkes dönüp baktı. Ufak tefek, ince, üzüm gibi buruşuk bir ihtiyar ayakları ucuna kalkmıştı. Ne zaman baba, ne zaman diye bağırıyordu. Haham öfke içinde tomarı sardı. ''Acelen mi var Manesse?'' diye sordu. ''Evet'' diye cevap verdi küçük ihtiyar. Yaşlar akıyordu yüzünden. ''Vaktim kalmadı. Bir ayağım çukurda.'' Haham kolunu uzatıp kemikleri içine gömülü Hezekiel'i gösterdi. ''Bak Manesse, öldükten sonra dirileceksin.'' Petrus araya girdi. Gün bitmek üzereydi. Geceleri Cenaseret gölünde balık avlardı. Acelesi vardı. Baba dedi, içimizi huzura kavuşturacak bir sır açıklayacağınıza söz vermiştiniz. Neydi o sır? Soluklarını tutup ihtiyar hahamın çevresinde toplandılar. Avludakiler de geldi. Sıkışabildikleri kadar sıkıştılar. Sıcak feciydi. Ağır insan teri kokusu yayılıyordu etrafa. Havra hademesi, havranın kokusunu değiştirmek için buhurdanlığın içine gözyaşını andıran sedir ağacı öz suyundan attı. Yaşlı haham boğulmamak için yüksek bir tabureye çıktı. Çocuklarım dedi terini silerek. Yüreklerimiz çarmıhlarla doldu. Kara sakalım kırçıllaşalı nice oluyor. Şimdi o kırçıl sakal da ağırdı artık. Dişlerim döküldü. İhtiyar Manesse'nin bağırarak söylediğini ben yıllardır söylüyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz Tanrım, ne kadar? Mesih'i görmeden mi öleceğim? Bunu defalarca sordum. Bir gece mucize oldu. Tanrı cevap verdi. Hayır hayır, mucize değildi. Tanrı kendisine her sorduğumuzda cevap verir. Ama bedenimiz çamur haline gelmiş bulunuyor. Neredeyse sağır olacak. Yine de işittim o gece. Mucize işin burasındaydı. Ne işittin? Söyle baba, söyle bütün işittiklerini diye seslendi Petrus. Dirseğiyle kendine yol açtı kalabalık arasında. İlerleyerek yaşlı hahamın önünde durdu. Yaşlı adam eğildi. Petrus'a baktı ve gülümsedi. Petrus, Tanrı senin gibi bir balıkçıdır. O da dolunay zamanı geceleri balığa çıkar. Evet, o gecede dolunay vardı. Süt gibi beyaz. Yüzüyordu gökte. Öyle alabildiğine esirgeyici ve iyi yürekli görünüyordu ki gözlerimi kapayamıyordum. Ev sıkıyordu beni. Dar yollardan giderek ayrıldım, tepeye tırmandım. Bir kaya üstüne çıkıp güneşe doğru, kutsal Kudüs'e doğru bakmaya başladım. Ay eğilmiş, insan gibi bana bakıp gülümsüyordu. Baktım ona, ağzına, yanaklarına, gözlerinin köşelerine. Baktım da içimi çektim. Bana bir şeyler söylüyor gibiydi. Gecenin sessizliğinde bir şeyler söylüyordu sanki. İşitemiyordum ama. Biçilmemiş çimenler ekmek gibi kokuyordu. Çevremdeki dağlardan, Tabor, Gilboa ve Karmel'den aşağı süt akıyordu. Bu gece Tanrı'nın gecesi diye düşündüm. Bu dolunay Rabbin geceki yüzü olmalıydı. Gelecekteki Kudüs'ün geceleri böyle olacak. Bu düşünce aklıma gelir gelmez gözlerim yaşla doldu. Yakınma ve yılgı sardı benliğimi. Yaşlandım diye bağırdım. Mesih gözümü açmadan mı öleceğim? Ayağa sıçradım. Kutsal öfkeye kapılmıştım yine. Kemerimi çözdüm, soyundum ve annem beni nasıl dünyaya getirmişse öyle durdum Tanrı'nın karşısında. Ne kadar yaşlandığımı göstermek istiyordum ona, ne kadar solduğumu, sonbahardaki bir incir yaprağı gibi büzüldüğümü, kuşların didiklemiş olduğu bir üzüm salkımı sapı gibi çıplak sarkmakta olduğumu, beni görmesini, bana acımasını ve elini çabuk tutmasını istiyordum. Rabbin önünde çırılçıplak dururken ay ışığının etime işlediğini duyuyordum. Baştan başa ruh olmuştum, Tanrı'yla bir. Sesini işittim, dıştan ya da yukarıdan değildi gelen ses, içimdendi, içimden. Tanrı'nın gerçek sesi bize hep içimizden gelir. Simon, Simon diyordu. Mesih'i görmeden, onu işitmeden, ellerinle ona dokunmadan ölüme bırakmayacağım seni. Ya Rabbi, bir daha söyle diye haykırdım. Simon, Simon. Mesih'i görmeden, onu işitmeden, ellerinle ona dokunmadan ölüme bırakmayacağım seni. Öyle mutluydum ki aklım başımdan gitti. Çırılçıplak ayın altında el çırparak, tepinerek oynamaya başladım. Bu dans bir saniye mi sürdü, bir yıl mı bilemeyeceğim. Sonunda ama kanmıştım artık, içim huzura kavuşmuştu. Giysilerimi giyip kemerimi taktım ve Nasıra'ya indim. Damların tepesine tünemiş horozlar beni görünce ötmeye başladılar. Gök gürlüyor, kuşlar uyanıyor, kapılar açılıyor, beni selamlıyorlardı. Kırık dökük evim baştan başa parıl parıldı. Kapılar, pencereler, her şey baştan başa yakuttu. Orman, kayalar, insanlar, kuşlar, hepsi de çevremdeki Tanrı'nın varlığını kokluyorlardı. Kana susamış yüzbaşının kendi bile şaşkınlık içinde durmuştu. ''Ne var haham efendi?'' diye sormuştu bana. ''Yanan bir meşale sanacak seni görenler. Aman dikkat, Nasıra'ya ateş vermeyesin.'' Bir şey söylememiştim ben. Soluğunun kirletmesini istemiyordum. Bu sırrı yıllardır kendime saklıyordum. Kendi kendime kıskançlık ve gurur içinde kıvanç duyuyor, bekliyordum. Ama bugün yüreklerimizde yeni bir çarmıhın çakıldığını gören bu kara günde tutamadım artık. İsrail ulusuna acıyorum. Bu yüzden sizlere müjdeyi bildiriyorum. Geliyor. Artık uzakta değil. Civardaki bir kuyuda su içmek ya da yeni çıkan ekmek somunlarından bir dilim almak üzere durmuştur ola ki. Ama nerede olursa olsun görünecektir. Çünkü Tanrı böyle dedi. Verdiği sözü tutmamazlık etmez. Simon, Mesih'i görmeden, işitmeden, ellerinle tutmadan ölmeyeceksin. Gücüm günden güne eksiliyor. Kurtarıcı yaklaştıkça bir yanım benden ayrılıyor. Yaşım 85. Neredeyse gelir artık. Sivri, uzun kemik burunlu, şaşı dazlak adamın biri yerinden sıçradı. Sanki yorulurken mayası unutulmuştu. ''Ya 1000 yıl yaşarsın baba?'' diye sözünü kesti. ''Ya hiç ölmezsen? Örneği yok mu yani?'' ''Enoş ile İlyas hala yaşıyor.'' Minik çarpık gözleri bir yandan bir yana kurnazcık kayıyordu. Haham duymazlıktan geldi. Ama şaşının fısıltıları bıçak gibi saplanmıştı yüreğine. Buyurur gibi elini kaldırdı. Tanrı ile baş başa kalmak istiyorum. Gidin artık hepiniz. Ortalık boşaldı. Kalabalık dağıldı. Yaşlı haham tek başına kaldı. Sokak kapısını kilitledi. Peygamber Hezekiel'in havada yüzdüğü duvara yaslanıp derin düşüncelere daldı. Tanrı o diye düşünüyordu. Gücü her şeye yeticidir. Dilediği gibi davranır. Şu serseri Thomas'ın söylediği doğru olabilir mi ki? Tanrı 1000 yıl yaşamamı buyurursa vay halime benim. Bir de hiç ölmememi buyurursa o zaman Mesih, İsrail ulusunun büyük ümitleri boşuna mı hep Tanrı'nın kelamını 1000 yıl rahminde tuttu? Bir ana gibi besledi tohumunu. Etimiz, kemiğimiz yutuldu, eridik, gittik. Sırf bu oğul için yaşadık. Ama ulus doğum sancıları çekmeye başladı. İbrahim'in tohumu haykırıyor şimdi. Koyuver Rabbim, koyuver artık. Sen Tanrısın, dayanabilirsin. Biz dayanamayız, acı bize. Havrada bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Gün batmıştı. Gölgeler resmi söndürmüş, Hezekiel'i yutmuştu. Yaşlı hağam ortalığa inen alacakaranlığa baktı. Derken hayatında bütün gördükleri ve çektikleri zihnine üşüştü. Mesih'in peşinde nice defalar, ne büyük özlemle Galile'den Kudüs'e, Kudüs'ten çöle koşup durmuştu. Ama her defasında bir çarmıh ümitlerini suya düşürmüş ve utanç içinde Nasıra'ya dönmüştü. Bugün ama eliyle başını sıktı. Olamaz. Olamaz diye mırıldandı korku içinde. Hayır, olamaz, imkansız. Kaç gündür, gece gündüz zihni patlayacak gibi oluyordu. Yeni bir ümit belirmişti. Zihni için fazla büyük bir ümit, bir delilik, bir cin onu yutuyordu. Ama ilk kez olmuyordu bu. Bu delilik yıllardır pençesini geçirmişti ona. İstediği kadar kovsun, yine geri geliyordu. Ancak gündüz gözüyle gelmeye hiç cesaret etmemişti. Hep gece karanlığında ya da düşlerinde gelmişti. Bununla birlikte bugün öğleyin güpe gündüz o muydu yoksa? Duvara dayanıp gözlerini kapadı. Karşısında duruyordu. Soluk soluğa sırtında çarmı önünden geçip gidiyordu yine. Çevresindeki hava ürperiyordu baştan aşağı. Baş meleklerin çevresindeki hava böyle olmalıydı. O da ne? Gözlerini kaldırdı. Yaşlı haham insan gözlerinde hiç bu denli göğü görmemişti. O muydu? Ya Rab diye mırıldandı haham. Niye bana işkence ediyorsun? Niçin cevap vermiyorsun? Kitabı mukaddesteki peygamberlik kitabı şimşek gibi çaktı zihninde. Yaşlı başı bir an için aydınlandı. Derken ümitsizce karanlığa gömüldü. İçini açtılar, içinden atalar çıktı. Yaralarla kaplı, Musa'nın önder olduğu, boğum boğum kıvrık boynuzlu kösemen başta dayanıklı, sebatkar, soy, kölelik ülkesinden Kenan ülkesine doğru sonsuz yolculuğa yeniden çıkıyordu. Oradan Kenan ülkesinden de gelecekti Kudüs'e ve yeni yürüyüştü ama. Yola ışıdan Musa değildi, başka biriydi. Hahamın beyni zonkluyordu, başka biri, omzunda çarmıh taşıyan. Sıçrayarak atılıp sokak kapısını açtı. Rüzgar vurdu yüzüne. Derin derin soludu. Güneş batmıştı. Kuşlar uyumak üzere yuvalarına dönüyorlardı. Dar sokaklar gölgelerle doluyordu. Yeryüzü soluyordu. Kapıyı kilitledi ve ağır anahtarı kemerine soktu. Bir ara cesareti kırılır gibi oldu. Derken kararını verdi. Eğik başla Meryem'in evine doğru yola çıktı. Meryem evinin minik bahçesinde yüksek bir iskemleye oturmuştu. İplik eğiriyordu. Dışarısı henüz aydınlıktı. Yaz ışığı yeryüzünde ağır ağır çekiliyor, bir türlü ayrılmak istemiyordu. İnsanlarla öküzler tarlalardaki işlerinden dönüyorlardı. Ev kadınları akşam yemeği için ocak yakıyorlardı. Yanık odun kokusu sardı akşam havasını. Meryem iplik eğri dursun, zihni iyi ayak uydurmuş, bir oraya bir buraya sıçrayıp duruyordu. Hafıza ile muayile birleşiyordu. Hayatı yarı gerçek, yarı masal gibi görünüyordu. Günlük işler yıllardır süre gelmişti. Derken sersemletici, beklenmeyen tavus kuşu, mucize, gelmiş ve kaygılı varlığını uzun altın kanatlarıyla sarmıştı. Nereye dilersen oraya götür beni Rabbim. Nasıl dilersen öyle yap beni. Kocamı seçtin, oğul doğurtturdun bana, acımı verdin bana. Bağır de bağırayım, sus de susayım. Neyim ki ben Rabbim? Elinde bir avuç çamur, dilediğin gibi yoğur. Nasıl istersen öyle yap. Senden bir tek ricam var yalnız. Rabbim, oğluma acı. Işıl ışıl ışıldayan ak bir güvercin uçtu karşıdan. Bir süre başı üstünde kanat çırptı. Derken bahçenin çakılları üstünde indi ve bir düzen üzere Meryem'in ayakları çevresinde dolaşmaya başladı. Kuyruk tüylerini gerdi, boynunu büktü, başını çevirip Meryem'e baktı. Yuvarlak gözü akşam ışığında yakut gibi yanıyordu. Ona baktı, bir şeyler söyler gibi oldu. Bana sır açıklayacakmış gibi bir hali var dedi Meryem. Ah yaşlı ağam geleydi bir. Kuşların dillerinden anlar o, anlatır da bana kuşun dediğini. Güvercine baktı ve acıdı. İğne bırakıp yumuşak bir sesle kuşu çağırdı. Bu hareketi pek hoşuna gitmişti güvercinin. Bir sıçrayışta bitişik dizleri üstüne kondu. Orada sanki bütün sırrı dizleri üstüne konmakmış gibi oturdu. Kanatlarını kapayıp hareketsiz durdu. Meryem tatlı ağırlığı duyunca gülümsedi. Ah, mümkün olaydı da Tanrı böyle tatlılıkla geleydi insanlar üstüne. Bunu düşünürken nişanlısı Yusuf'la birlikte İlyas peygamber tepesine gökte birleşen Karmel dağına tırmandıkları sabahı hatırladı. Bir oğul versin diye. Tanrı ile aralarına girip aracılık etmesini istiyorlardı. Sonradan o oğlu peygamberin lütfuna adayacaklardı. O akşam evleneceklerdi. Bütün zevki yıldırım olan o ateşli peygamberin duasını almak üzere tan ağarmadan yola çıkmışlardı. Tek bulut yoktu gökte. Güzel bir sonbahar günüydü. İnsan karıncaları hasatlarını toplamışlardı. Şıralar damacanalarda fokurduyordu. Çatı kirişleri üstüne iple asılmış incirler kuruyordu. Meryem 15'indeydi o sıralarda. Damatsa saçları ağarmış yaşlı bir adam. Ama üstüne dayandığı, sımsıkı tuttuğu elindeki asanın çiçek açması takdir olunmuştu. Tam öğle vakti varmışlardı kutsal durağa. Diz çökmüşler, keskin kan lekeli granit taşına parmak uçlarıyla dokununca titremeye başlamışlardı. Kayadan bir kıvılcım sıçramış, Meryem'in elini yakmıştı. Yusuf, doruğun vahşi sahibini çağırmak için ağzını açmıştı ki, daha ses çıkarmadan göğün temellerinden öfke içinde haykıran dolu yüklü bulutlar savrulmuş ve keskin granit taşı üstünde fırıl fırıl dönen bir hortum meydana getirmişti. Yusuf, nişanlısını tutup bir mağaraya çekmek üzere ileri atılınca Tanrı korkunç bir şimşek çaktırmış, gökle yer birleşmiş, Meryem de bayılarak arka üstü düşmüştü. Kendine gelip gözlerini açarak çevresine baktığında Yusuf'un kara granit üstünde yüzü koyun yattığını görmüştü. İnme inmişti adama. Meryem kucağındaki güvercinin üstüne elini koydu. Ürkütmemek için hafif hafif okşamaya başladı. Tanrı dağın doruğuna vahşi bir şekilde inip bana vahşice bir şeyler söylemişti diye mırıldandı. Ne demişti bana? Meryem'in çevresinde yer alan sayısız mucizeler karşısında şaşkın duran haham kaç kere sormuştu bunu ona. Hatırlamaya çalış Meryem diyordu. Tanrı bazen böyle konuşur insanlarla, yıldırımla. İyi düşün ne dediğini. Düşün ki oğlunun geleceğini görebilelim. Gök gürlemişti efendim. Gıcırdayan kağını arabası gibi gökten düşmüştü. Gök gürültüsü ardında ne vardı Meryem? Haklısınız efendim, gök gürültüsü ardında Tanrı konuşuyordu. Ama sözlerini hatırlayamayacağım. Bağışlayın beni. Güvercini okşayarak 30 yıl önceki şimşeği hatırlamaya ve gizli anlamını çözmeye çalıştı. Gözlerini kapadı. Avuç içinde güvercinin minik sıcak vücudunu, çarpan yüreğini duyuyordu. Birden nasıl olduğunu, niçin olduğunu bilemiyordu. Güvercinle şimşek bir oldu. Alabildiğine emindi bundan. Bu yürek çarpması ve gök gürültüsü hepsi Tanrı'ydı. Bir çığlık atıp dehşet içinde ayağa sıçradı. Şimdi ilk kez gök gürültüsünde gizli, güvercinin ötüşünde saklı sözleri duyabiliyordu. Selam Meryem, selam sana. Tanrı'nın böyle seslendiğine şüphe yoktu. Selam Meryem, selam sana. Döndüğünde kocasının hala duvara dayalı, ağzını açıp kapamakta olduğunu gördü. Ortalık kararmıştı ama o hala çaba gösteriyor, ter döküyordu. Meryem kapıya gitti. Önünden geçerken bir şey söylemedi. Oğlunun gelip gelmediğine bakmak istiyordu. Çarmıha gerilen adamın kanlı başörtüsünü büküp saçına bağlayarak bayır aşağı ovaya indiğini görmüştü. Nereye gitmişti acaba? Niye bu kadar gecikmişti? Yine sabaha kadar tarlalarda mı gezip duracaktı?